Ayrım 10.
Bize uğradığı zamanlar ve arkasından büyük annem onu bu iyi diye çağırırdı. Lenka, bu iyiye git, söyle gelsin, bizimle çay içsin. Bu iyi bugün fazla yemiyorsun. Odasının tümü kutu yığınları ile bana Yunanca gibi gelen yeni harflerle basılı kitaplarla doluydu. Her yerde renk renk sıvılarla dolu şişeler, bakır ve demir parçaları, kurşun çubuklar vardı. Sabahtan akşama dek sırtında boya içinde pis bir kokuyla kaplı, kırmızımsı kahverengi bir ceket ve gri kareli pantolonuyla odasına kapanır, dağınık ve beceriksiz bir halde kurşun eritir, küçük bir terazide bir şeyler tartar, bağırır, parmaklarını yakar ve telaşla onları üfler, duvardaki taslaklara bakar, gözlerini ıslatmadan siler, okurken düz, beyaz burnu neredeyse önündeki kağıda değerdi. Kimi zaman birdenbire odanın ortasında ya da pencerenin kıyısında durur, uzun bir süre sessiz sedasız, taş kesilmiş gibi gözleri kapalı, yüzü yukarı dönük bir durumda kalıverirdi. Ambarın çatısına tırmanır, avlunun karşısındaki açık pencereden onu izlerdim. Masanın üstündeki gaz lambasının mavi aleviyle karanlık bir gölge görürdüm. Çoğu kez yırtık pırtık bir deftere bir şeyler yazar, gözlükleri burs parçaları gibi soğuk soğuk parıldardı. Bu adamın esrarı beni saatlerce çatının üstünde tutar ve bende dayanılmaz bir ilgi uyandırırdı. Bazen ellerini arkasında kavuşturup pencerenin önünde dururken doğruca çatıya bakar ama beni görmezdi ve bu beni çok rahatsız ederdi. Sonra yine bir sıçrayışta masaya gider ve neredeyse iki büklüm bir durumda bir şeyler karıştırmaya başlardı. Sanırım daha iyi giyinseydi ve daha zengin olsaydı ondan korkardım ama yoksuldu. Gömleğinin kirli buruşuk yakası deri ceketinin üstünde dururdu. Pantolonu yamalı ve lekeliydi. Çıplak ayaklarına yırtık pırtık terlikler geçirirdi. Yoksul insanlar hiç de korkutucu değil, tersine zararsızdırlar. Bu kanım büyük annemin onlara gösterdiği iyilik ve büyük babamın onlara duyduğu öfkeyle daha da güçleniyordu. Evde hiç kimse bu iyiyi sevmiyordu. Ondan alayla söz ediyorlar, askerin karısı ise ona tebeşir burun, Puyort amca, eczacı ve büyücü, büyük babam ise büyü ustası ve parmason diyordu. Ne yapıyor diye sordum büyük anneme. Sert bir sesle yanıt verdi. Bu seni ilgilendirmeyen bir şey. Çeneni kapa da. Bir gün tüm cesaretimi toplayıp penceresinin önüne gittim ve heyecanımı zar zor saklayarak sordum. Ne yapıyorsunuz? Birden irkildi. Gözlüklerin üstünden uzun bir süre bana baktı. Yaralarla ve yara izleriyle kaplı ellerini bana uzattı. İçeri tırman. Kapıdan girmemi değil de pencereden içeri tırmanmamı söylemesi onu benim gözümde daha da yükseltmişti. Kutulardan birinin üstüne oturdu. Beni önüne çekti, uzaklaştırdı. Sonra yine yaklaştırdı ve sonunda usulca sordu. Nereden geliyorsun? Çok garipti. Günde 4 kez onunla mutfakta aynı masaya oturuyordum ve beni tanımıyor gibiydi. Büyük annem diye yanıtladım. Aa evet dedi parmağını inceleyerek. Sonra sustu. Ona her şeyi anlatmam gerektiğine karar verdim. Ben bir kaşirin değilim, peşkovum. Peşkov mu diye sordu yanlış heceyi vurgulayarak. Amma değiş. Beni yanına çekti. Ayağa kalktı ve masanın yanına gitti. Burada otur ve kımıldama. Orada ne zaman ne kadar oturup bir mengene ile tutturduğu bakır parçasını eğleyişini izlediğimi bilmiyorum. Sonra elde ettiği parçaları avucunun içinde topladı. Bunları kalın bir kabın içine boşalttı. Üstüne beyaz bir kavanozdan aldığı tuza benzer bir toz boşalttı. Bunların üstüne siyah bir şişeden de bir şey dökünce kabın içindekiler köpürmeye ve dumanlar çıkmaya başladı. Aynı zamanda kaptan burnumun içine dolduran ve beni öksürtüp başımı sallamama neden olan keskin, ekşi bir koku yükseliyordu. Büyücü kasılarak sordu. Pis koku değil mi? Evet, iyi. İşte bu iyi. Neden bu kadar kasılıyor diye düşündüm ve sert bir sesle, eğer pis kokuysa iyi bir şey olamaz dedim. Eh dedi gözünü kırparak, bu her zaman böyle değildir. Aşık atmayı sever misin? Kemik mi? Evet kemik. Severim. Senin için içine kurşun dökeyim de iyi otursun. İster misin? Evet. Öyleyse aşık kemiğini bana ver. Birkaç kez elinde üstünden duman tutan bir kapla yanıma geldi. Tek gözüyle kabın içine bakıyordu. Yapacağım ama eğer yaparsam bir daha buraya hiç gelmeyeceksin. Bu beni çok üzmüştü. Üzülme, bir daha beni burada hiç görmeyeceksin. Kızgınlıkla bahçede dolaşmaya başladım. Büyük baba bir elma ağacının köklerini gübrelemeye uğraşıyordu. Sonbahardı ve birkaç haftadan beri ağaçların yaprakları dökülüyordu. Madem ki buradasın, şu ahududu çalılarını budayıver dedi elime makasları tutuşturarak. Bu iyi ne yapıyor diye sordum. O odayı mahvediyor diye yanıtladı öfkeyle. Döşemeyi yaktı, duvar kağıtlarını lekeledi, yırttı. Bu iş olmayacak, çıkması gerek. Elbette diye katıldım ama ahududuların kuru dallarını elimden geldiğince hızla keserek, akşamları yağmur yağdığında ve eğer büyük babam dışarıdaysa, büyük annem mutfakta ilginç toplantılar yapar ve bütün kiracıları çağırırdı. Bunların arasında arabacılar, asker, sık sık gelen canlı Petrovna ve bazen de bir anda ortaya çıkan neşeli bir kadın kiracı vardı. Bu iyi her zaman ocağın yanındaki köşede sessizce ve kımıldamadan otururdu. Aptal Siyopa Tatar Vale ile kağıt oynardı. Vale iri burnunun altından kağıtları kapar ve "Hay şeytan!" derdi. Puyort amca kocaman bir beyaz ekmek samunu ile büyük bir çömlek içinde evde kalmış reçel getirirdi. Ekmeği dilim dilim keser, üstüne bolca reçel sürer ve onları avucuna koyup hafifçe eğilerek konukları buyur ederdi. "Lütfen almaz mısınız?" derdi kibarca ve ne zaman biri bir dilim alsa dikkatle avucunun içine bakar ve avucuna bulaşmış reçel altıklarını yalardı. Petrovna bir şişe içinde vişne likörü getirir, neşeli genç hanıma fındık ve şeker ikram ederdi. Bunu görkemli bir ziyafet izlerdi. Bu büyük annemin en sevdiği eğlenceydi. Odasından uzak durmam için bu iyinin bana rüşvet önerisinde bulunmasından kısa bir süre sonra büyük annem yine böyle bir toplantı yaptı. Hüzünlü bir sonbahar yağmuru bardaktan boşanırcasına yağıyor, rüzgar uğulduyor ve ağaçlar mutfak duvarlarına sürtünüyordu. Mutfağın içi ılık ve uyku getiriciydi. Herkes birbirine yakın oturmuş, sessiz ve dostçaydı. Büyük annem her biri öbüründen daha güzel olan öykülerini hiç ara vermeden anlatıyordu. Bu toplantıda büyük annem bildiği çok sayıda öyküden herkesin yararlanmasını sağladı ki oldukça ender bir olaydı bu. Sobanın yanına oturmuş, ayağını basamağa koymuş ve küçük lambanın yüzlerini aydınlattığı dinleyicilere doğru eğilmişti. Havasını bulduğu zamanlar ocağın yanında oturmaktan hoşlanırdı. Bu konuda şöyle derdi. Konuştuğum zaman yüksekte olmalıyım. Burası çok daha iyi oluyor. Ben onun ayaklarının dibinde geniş bir basamakta bu iğnenin başının hemen üstünde oturuyordum. Büyük annem savaşçı Ivan ile Keşiş Miro'nun öyküsünü anlatmaya başlamıştı. Güzel sözleri uyumlu yumlu akıyordu. Bir zamanlar Gordian adında bir savaşçı vardı. Simsiyah ruhlu, taş yürekli. Gerçekten nefret eder, insanlara haince davranır ve bir meşe kovuğunda yaşardı bir baykuş gibi. Bu Gordian'ın en çok nefret ettiği kişi bir keşiş gibi yaşayan gerçeğin sessiz savunucularından barışın sarsılmaz koruyucusu İhtiyar Miron'du. İşte bu Gordian sadık savaşçısını çağırdı. Adı cesur Ivanushko idi. Git şimdi Ivanko ve İhtiyar Miron'u öldür. Başını bu kadar yükseklerde çok tuttu. Git ve kes kafasını, ağarmış sakalından tutarak köpeklerinin yemesi için bana getir. Sadık Ivan emre uyarak kendi kendine acı acı düşünmüş, kendi isteğimle gitmiyorum ama efendimin buyruğu bu. Kılıcını toprağın altına gizlemiş ve eğilerek keşişi selamlamış. Nasılsın ihtiyar? Tanrı sana iyi davranıyor mu? Bunun üstüne görmüş geçirmiş ihtiyar gülmüş ve o bilge dudaklarıyla şöyle demiş. Beni kandırmaktan vazgeçmenin zamanı geldi. Tanrı bunların hepsini biliyor. İyilik ve kötülük onun elindedir. Gelişinin nedenini çok iyi biliyorum. Ivanka keşişin önünde utanmış ama söz dinlememenin cezasından korkmuş. Kılıcını deri kınından çıkarmış ve o soğuk çeliği yukarı kaldırmış. Sen silahı görmeden işini bitirmek isterdim. Hadi öyleyse duanı et. Tanrı'ya son kez yalvar. Kendin için, benim için ve tüm insanlık için. Ondan sonra keseceğim kafanı. Miron dizlerinin üstüne çökmüş, yapraklarını önleyen genç meşe ağacının yanında. İhtiyar gülümseyerek demiş ki, bak Ivan, çok beklemen gerek. İnsanlık için edilen dualar uzundur. Beni bir an önce öldürsen iyi edersin. Hem de senin için daha az yorucu olur. Ivan öfkeyle kaşlarını çatmış ve aptalca böbürlenmiş. Neye karar verildiyse öyle olacak. Bir yüzyıl bile sürecek olsa dua etmeye başla. Keşiş hava kararıncaya dek dua etmiş ve akşamdan ertesi sabaha ve sabahtan yeniden akşam oluncaya, yazdan sonbahara dek ve yıllar boyunca Miron dua etmiş. Genç meşe ağacı bulutlara yükselmiş ve tohumlar sık bir orman olmuş ve hala kutsal duasının sonu gelmemiş ve onlar bugün bile oradadırlar. İhtiyar insanlar için ağlar, yardım için tüm iştenliğiyle yalvarır ve kutsal Meryem'in gülümsemesi için. Ve yakınlarda bir yerde savaşçı Ivan bekler. Kılıcı çoktan paslanmıştır ve süslü giysileri parça parçadır. Yaz ve kış çıplak durur. Güneşte yanar ama yine de vazgeçmez. Kurtlar tarafından kemirilir ama asla tükenmez. Kurtlar ya da ayılar, fırtınalar ve soğuklar ona dokunmazlar. Ne oradan kımıldayacak, ne elini kaldıracak, ne de bir şey söyleyecek gücü vardır. Bu çektiği cezadır. O kötü buyruğa uyduğu ve başkasının vicdanı ardına gizlendiği için ve ihtiyarın bir zavallı günahkarlar için ettiği dua bugün bile Tanrı'ya yükselir. Tıpkı okyanusa akan parıl parıl bir ırmak gibi. Büyük annemin öyküsünün ta başında bu iyinin çok huzursuz olduğunu sezmiştim. Ellerini durmadan oynatıyor, gözlüklerini çıkarıp yeniden takıyor, kimi zaman onları uyumlu sözcüklerin ritmiyle sallıyor, başını bir öne bir arkaya atıyor, gözlerini ovuşturuyor ve sanki durmadan terliyormuşçasına alnını ve yanaklarını siliyordu. Ne zaman dinleyicilerden biri kımıldasa, öksürse ya da ayaklarını oynatsa, kiracımız gözdağı verircesine tıslıyordu. Sus! Büyük annem öyküsünü bitirdiğinde ayağa fırladı ve hiç de doğal olmayan çılgın hareketler yaparak dönmeye başladı. Sonra mırıldandı. Enfes bir şey bu. Yazılması gerek. Ne kadar da doğru. Gerçekten Ruslara özgü. Onun ağlamaya başladığını ve gözlerinden bir sel gibi yaş boşandığını görebiliyordum. Garip ve çok dokunaklı bir görünümdü. Hantal, gülünç sıçrayışlarla takmaya çalıştığı gözlüğünü burnunun önünde sallayarak mutfakta koşuyordu. Ama gözlüğünün saplarını bir türlü kulaklarının arkasına geçirmeyi başaramıyordu. Fjord amca onun bu haline gülüyordu ama geri kalan herkes büyük bir şaşkınlık içinde oturuyordu. Büyük annem telaşla, yaz öyleyse dedi, bunu yapmakta hiçbir kötülük yok. Daha birçoklarını da biliyorum ki. Hayır, ben bunu seviyorum. Öylesine Ruslara özgü ki, diye coşkuyla bağırdı kiracı. Birden mutfağın tam ortasında durdu, avazı çıktığınca bağırdı ve gözlüğü sol elinde titrerken sağ kolunu havada sallamaya başladı. Ateşli ateşli konuşup duruyor, çığlıklar atıyor, ayağını yere vuruyor ve habire hep aynı sözleri yineliyordu. Başka birinin senin vicdanın olmasına izin vermemelisin, asla. Birden sesi kesildi. Çevresindekilere çabucak bir baktı, sonra sessizce ve suçlu bir halde başı önünde mutfaktan kaçtı. Herkes gülüp utançla birbirine baktı ve büyük annem ocağın arkasında bir köşeye çekilip içini ağır ağır çekerek orada oturdu. Ne oldu ona diye sordu Petrovya kalın kırmızı dudaklarını silerek. Hiçbir şey diye yanıtladı Piyort amca. O böyledir. Büyük annem ocağın olduğu yerden aşağıya indi ve Piyort amca ağır ağır konuşurken semaveri yakmaya başladı. Bütün kibarlar böyledir. Kurumlu insanlardır. Vale kederli bir tavırla söze karıştı. Bekarlardan başka bir şey beklenmez zaten. Herkes güldü. Piyort amca sürdürdü. Onu ağlattı. Sıkıldığımı hissettim. Yüreğim hüzünle ağırlaşmıştı sanki. Onun için üzülüyor, gözyaşlarının doldurduğu gözlerini unutamıyordum. Geceleri evde oturmaz, ertesi akşam yemeğe ezik, dağınık ve herkesten utanmış bir halde dönerdi. Dün akşam olay çıkarttım dedi büyük anneme, suçlu bir okul çocuğu gibi. Umarım kızmamışsınızdır. Neden kızayım? Çünkü sözünüzü kestim ve çok konuştum. Kimseyi kırmadın ki. Büyük annemin ondan çekindiğini sezdim. Onun yüzüne bakmıyor ve hiç alışılmadık bir biçimde çok yumuşak bir sesle konuşuyordu. Büyük annemin yanına gitti ve iştenliğiyle beni şaşırtacak bir açıklıkla şöyle dedi. Çok yalnızım, hiç kimsem yok. Eğer insanın konuşacak kimsesi yoksa birden içindeki her şey kaynamaya başlıyor ve taşıyor. O zaman artık kendini tutamıyor ve bir ağaç ya da bir taşla konuştuğunu sanıyorsun. Büyük annem ondan uzaklaştı. Evlenmelisin. Ah diye bağırdı kaşlarını çatarak ve kolunu sallaya sallaya uzaklaştı. Büyük annem onun arkasından sert sert baktı ve bir tutam enfiye alıp buyurucu bir sesle bana ondan uzak dur dedi. Onun ne tür bir insan olduğunu ancak Tanrı bilir. Ama bu olay benim bu iyiyi yeniden görme isteğimi kançalamıştı. Yapayalnız derken yüzünün tümüyle değiştiği gözümden kaçmamıştı. Bu sözlerde bana çok dokunan, anlayamadığım bir şey vardı ve onu görmeye gittim. Odasının penceresinden içeri baktım. Boştu ve kullanılmayan, sahipleri kadar garip, bir sürü şeyin üstün körü ve düzensizce atıldığını bir tavan arası odasını andırıyordu. Bahçeye çıktığımda onun çukurun içinde buldum. Yanık bir kalasın üstünde çok rahatsız bir durumda kamburunu çıkarmış oturuyordu. Dirseklerini dizlerinin üstüne, ellerini başının arka tarafına koymuştu. Kalas toprakta kaptaydı ve kömür gibi parlak olan bir ucu ısırgan otlarının, pelin otlarının ve dulavar otlarının üstünde havada duruyordu. Onu orada böylesine rahatsız otururken görünce içimde ona karşı iyi davranmak isteği uyandı. Uzun bir süre beni fark etmedi. Gözleri kahverengi bir baykuşun görmeyen bakışlarıyla beni delip geçti ve uzaklara takıldı. Sonra rahatsız bir tavırla sordu. Beni mi arıyorsun? Hayır. Ne istiyorsun öyleyse? Hiçbir şey. Gözlüklerini çıkardı. Siyah kırmızı benekli mendiliyle sildi ve buraya gel dedi. Yanına oturduğumda bana sıkıca sarıldı. Kımıldamadan otur. Burada birbirimizle konuşmadan oturacağız. Anlaştık mı? İşte böyle. Çok inatçı bir çocuksun öyle değil mi? Evet. Neyse önemli değil. Uzun bir süre konuşmadan oturduk. Tüm çiçeklerin görünür bir biçimde solduğu ve günün her saati biraz daha rengini yitirdiği, yazın tüm insanı sarhoş eden kokularının yeryüzünden çekilip ardında yalnızca soğuk, nemli bir koku bıraktığı o hüzünlü son yaz akşamlarından biri, dingin, yumuşak bir akşamdı. Bu zamanda gökyüzünün garip bir saydamlığı vardır ve pembemsi gökte huzursuz uçuşlarıyla kargalar insanın aklına hüzünlü düşünceler getirirler. Her ses bir kuş kanadının hışırtısı ya da düşen bir yaprak daha sertleşir, sizi duyguyla titretir, sonra yine yeryüzünü avucunun içinde tutan ve insanın yüreğini dolduran sessizliğin içinde yitip gidersiniz. Böyle anlarda özellikle açık ve parlak ama aynı zamanda çabucak yol olan bir örümcek ağı kadar incecik ve sözcüklerle yakalanamayacak kadar anlaşılmaz olan düşünceler doğar. Kayan yıldızların hızıyla parlayıp yok olur. İnsanın ruhunu hüzünle doldurur, onu okşar, rahatsız eder, alev alev yakar, daha sonra belli bir düzene sahip olacak ve kişilik denilen şeyi oluşturacak bir kalıba sokarlar. Kiracımızın ılık vücuduna yaslanıp onunla birlikte elma ağaçlarının siyah dallarının arasında kırmızı göğe baktım ve telaşlı kuşların uçuşunu izledim. Saka kuşlarının kurumuş taze bitkilerin köklerini galgaladıklarını, acı tohumları topladıklarını ve tarlaların üstünden ortalığa yayılan mor kenarlı parçalanmış gri bulutların altında kargaların yorgun argın mezarlıktaki yuvalarına uçtuklarını gördüm. Her şey iyi, anlaşılması aşırı kolay ve bana çok yakın gibiydi. Kimi zaman bu iyi derin derin içini çekerek sorardı. Enfes değil mi? Ama şey, soğuktan ve nemden rahatsız olmayasın. Ve hava karardığında, ortalıktaki her şey akşamın nemiyle şişmiş gibi göründüğünde, bu kadar yeter, hadi eve gidelim dedi. Bahçeye açılan tahta kapıya vardığımızda durdu ve yumuşak bir sesle, çok iyi bir büyük annem var dedi. Bu öylesine bir dünya ki. Gözlerini kapadı ve sanki bir kitaptan okuyormuşçasına açık, alçak bir sesle mırıldandı. Bu çektiği cezadır, o kötü emre uyduğu ve başkasının vicdanı ardına gizlendiği için. Bunu hiç unutma. Beni ileri iterek sordu. Yazı yazmasını biliyor musun? Hayır. Öğrenmelisin ve öğrendikten sonra da büyük annenin tüm öykülerini yazmalısın. Bu zahmete değer onlar. Onunla canciğer arkadaş olmuştuk. O günden sonra canım ne zaman istese bu iyiyi görmeye gider, içi paçavra dolu kutulardan birinin üstüne oturur ve hiç kimse karışmadan rahatça onun kurşun eritmesini ya da bakır ısıtmasını seyrederdim. Demiri iyice kızdırır ve çok güzel bir sapı olan bir çekişle örsün üstünde iyice döverdi. Her şeyi bir çift duyarlı bakır terazisi üstünde tartar ve şişman beyaz kavanozlardan çeşitli renklerde sıvılar döker, bunların çıkardığı dumanı ve odayı ekşi bir kokuyla doldurmalarını seyrederdi. Sonra kaşlarını çatar, kalın bir kitaba göz atar ve kırmızı dudaklarını ısırırken homurdanır ya da kalın sesiyle söylenirdi. Ah Şaron'un gülü! Ne yapıyorsun? Bir şey dostum. Ne? Sana anlatsam bile anlamazsın. Büyük babam senin para yaptığını söylüyor. Büyük baban mı? Çok saçma. Para önemsizdir. Para olmadan nasıl ekmek alabilirsin ki? Evet doğru ama ekmek almak için insanın paraya ihtiyacı vardır. Et almak için de anlıyor musun? Evet et almak için de. Sevgiyle hafif bir kahkaha attı ve bir kedi yavrusuymuş gibi kulağımın arkasını gıdıklayarak şöyle dedi. Ne zaman tartışmaya girsek sen kazanırsın. Her zaman beni yeniyorsun. Hadi bir an için susalım. Bazen işini bırakır, yanıma oturur ve birlikte çatıların üstüne, artık otların kapladığı avluya ya da yavaş yavaş yapraklarını döken elma ağaçlarının dallarına yağan yağmura bakardık. Bu iyi, çok az konuşur, ancak gerektiğinde ağzından birkaç sözcük çıkardı. Çoğu kez ne zaman dikkatimi bir şeyin üstüne çekmek istese, beni hafifçe dürter ve göz kırparak ya da gözlerini oynatarak onu bana öyle gösterirdi. Dışarıda, avluda olağanüstü hiçbir şey göremezdim. Ama dirseğiyle beni hafifçe dürtmesi ya da ağzından çıkan birkaç sözcük her şeye bir önem kazandırır ve bir daha aklımdan çıkmazdı. Bir kedi avluda koşarken durdu ve bir su birikintisinde yansısını görünce yumuşak pençesiyle ona saldırdı. Bu iyi, alçak bir sesle, "Kediler gururlu ve güvenilmez yaratıklardır," dedi. Mamay, bizim kırmızı sarı horozumuz, bahçe çitlerinin üstünden atladı. Kanatlarını çırptı ve boynunu uzatarak öfkeyle ötmeye başladı. Bu iyi ona bakarak "General önemli ama fazla akıllı değildir," dedi. Beceriksiz valey ihtiyar bir at gibi çamurun üstünde kaydı. Çıkık elmacık kemikli yüzü şişti ve gökyüzünü bir anda karşısında buldu. Sonbahar güneşinin parlak bir ışığını göğsünü yaladı ve pirinç düğmelerinden birini parlattı. Tatar eğri büğrü parmaklarıyla düğmesini tuttu. Gören de onu yeni madalya almış biri sanır. Bu iyiye bağlılığım gittikçe arttı ve yalnız azar işittiğim ya da dayak yediğim kötü anlarda değil, mutlu anlarımda da ona büsbütün bağımlı bir duruma geldim. Aklıma gelen her şeyi anlattığımda sözümü hiç kesmeden beni dinleyen sessiz bir insandı. Oysa büyük babam her zaman "kes şu dırdırını" diyerek beni kabaca sustururdu. Büyükannem kendi fikirleriyle öylesine haşır neşirdi ki başkalarının söylediklerini asla dinlemez ve önem vermezdi. Ama bu iyi beni can kulağıyla dinler ve çoğu kez gülümseyerek "anlattıkların hiç de doğru değil dostum, bunları sen uydurdun," derdi. Onun bu duygusuz sözleri her zaman yerindeydi ve o benim içimi olduğu gibi görmek, ne düşündüğümü ya da ne duyduğumu bilmek yeteneğine sahipti. Eğer yerinde olmayan ya da yalan olan bir şey söyleyecek olsam bunu bir anda fark eder ve daha ben ağzımı açmadan kısa ama anlamlı bir "yalan söylüyorsun dostumla" beni sustururdu. Birçok zaman onun bu tılsımlı gücünü bir şeyler uydurarak denemeye çalıştım ama o benim doğruyu söylemediğimi hemen anlar ve lafı uzatmadan başını sallar ve "yalan söylüyorsun dostum" derdi. "Nereden biliyorsun?" "Bilirim ben. Büyükannem Senne'ye alanına su almaya gittiğinde beni de yanında götürürdü. Bir gün 5 kasabalının bir köylüyü dövdüğünü gördük.